Ayrım 9. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 122. Vali bize Nitokris'in hazinesinin bir efsane olduğuna ikna etmeye çalıştı. Öte yandan o lafını etmese bile görünüşe bakılırsa dünyadaki altının çoğu Bel Marduk tapınağındaydı. Yıllar sonra Xerxes, Bel Marduk'un heykeli de dahil olmak üzere tapınaktan tüm altın eşyaları çıkardı. Sonra Yunan savaşlarında yapılan masrafları karşılamak için altın paralar basmak üzere hepsini eritti. Günümüz Babillileri, Xerxes'in sonraki sıkıntılarının tamamıyla aptalca olan bu hırsızlığa bağlı olduğunu söylerler. Bu durumda Cyrus ve Dara ve genç Xerxes, imparatorluğun çok sayıda yerel tanrısına birçok taviz verdi. Büyük krallarımız halkın yerel tanrılara tapınmasına isabetli bir şekilde izin vermekle beraber, kendileri bilge tanrıdan başka tanrıyı kabul etmezdi. Zerdüşt, yarı hakikat tam bir yalan eder demişti. Zopyrus bize mükemmel bir ev sahipliği yaptı. Nehrin yukarısındaki evinde kalıyordu ve biz onu hiç görmüyorduk. Sıradan vatandaşlar gibi giyinerek şehri keşfe çıkmakta serbesttik. Tabii ki muhafızlar Xerxes'ten uzak değillerdi. Kraliçe Atossa bu işle meşgul olmuştu. Aslında Dara'ya kadar gitmiş ve Xerxes'i evde tutmak için yalvarmıştı. Fakat büyük kral tarafından verilen bir sözün tutulmaması diye bir şey söz konusu olamayacağı için Atossa hiç olmaz Xerxes'in muhafızlarını seçmesi hususunda ısrar etti. Bana da gözümü Mardonius'tan ayırmayacağıma dair yemin ettirdi. Onun Xerxes'i öldürebileceğini düşünüyordu ve ben ne söylersem söyleyeyim onu bunun aksine inandıramazdım. Mardonius'un babası Gobiras ve de yeğeni Artabazanes, bu yeter, bu bir entrika. Oğlum Babil'de yalnız kaldığında... Fakat Atossa bir defa daha haksızdı. Mardonius Xerxes'e çok bağlıydı. Ayrıca babasını hiç sevmiyor ve yeğeni Artabazanes için de hiçbir şey hissetmiyordu. Babil'i ziyaret eden herkes gibi biz de doğruca kadınların kendilerini sattığı İşler Tapınağı'na çıktık. Ülkenin eski bir kanununa göre Babil'li her kadın hayatında bir defa İşler Tapınağı'na gitmek ve bir erkek gelip kendisiyle yatması için ona gümüş para teklif edinceye kadar avluda beklemek zorundadır. Tanrıçaya adanmış diğer tapınaklarda da kadın ve erkekler fahişe gibi davranır ve geriye bir tapınak oğlanıyla dönen adam kendisini Tanrıçanın özel lütfuna mazhar olmuş sayar. Bereket versin ki Babil'li erkekler hayatlarında bir kereline bile olsa tapınak fahişesi olmak zorunda değildir. Sadece kadınlar bu onuru tadar. Üçümüz de gözlerimiz fal taşı gibi açılmış halde dış avlunun kenarında oturuyorduk. Her biri farklı boyda, tende ve yaşta belki de 1000 kadın yakıcı güneş altında yerde oturuyordu. Gölgelik yoktu. Avlunun en ucundaki kemer altı, ziyaretçilerin yere çizilen çizgiye aşmamalarını sağlamakla görevli, kendinden geçmiş harem ağlarına ayrılmıştı. Her adam kendisine gösterilen çizgiye uymak zorundadır. Aksi takdirde büyük bir karışıklık doğardı. Çizgiler arasında kadınlar oturmaktadır. Ne gariptir ki Babil'li erkekler tapınağı seyrek ziyaret eder. Buna alıştıklarını sanıyorum. Bunun yanında karılarının, kız kardeşlerinin ya da kızlarının Tanrıçaya tapınma görüntülerinden belli bir utanç da duyuyor olmalılar. Bereket versin ki kadınların İştar'ın lütfuna ulaşmalarını sağlamak için dünyanın dört bir yanından yeterli sayıda yabancı gelmektedir. Xerxes, ben ve Mardonius tek çizgi üzerinde bir grup kadına doğru ilerledik. İştar'a tapınma süsü vererek kendilerini eğlendirir görünenlerin gerçek fahişeler olduğu konusunda uyarılmıştık. Bazen çok çekici olmalarına karşın bu kadınlardan uzak durmalıdır. Tercih edilmesi gerekenler tanrılara sundukları bedenlerinden bir şekilde sıyrılmış gibi duran daha hassas ve ciddi kadınlardır. Bu kutsal mekana gelen erkeklerin çoğunluğu çekici olmadığından örneğin çirkin bir fırıncının bir gümüş karşılığında seçkin bir lordun güzel kızına sahip olmasının nasıl bir zevk olabileceğinin farkındayım. Bu nedenle oldukça yakışıklı, Pers 3 prens için durum oldukça zevkliydi. Ayrıca genç olduğumuzdan çekici birçok bakışın hedefi olduk. Geleneğe göre seçiminizi bir kadın kucağına gümüş para atarak yaparsınız. Sonra kadın kalkar, kolunuza girer ve sizi tapınağa götürür. Burada kapısız birçok oda oluşturacak şekilde kurulmuş yüzlerce tahta bölme bulunmaktadır. Harem ağları seyircilere izin vermemekle beraber güzel kadınlar ya da yakışıklı erkekler epey seyirci toplar. İşlere yapılan bu ayinde her şey aceleyle olup biter. Yalnız cinselliğin her tarafa yayılan kokusunu bastırmak için mangallarda o kadar çok tütsü yakılır ki bu havayı donuk maviye döndürmekle kalmaz. Aynı zamanda eğer kişi tanrıçaya tapınmak için orada uzun süre kalırsa kendisi de maviye döner. Yabancı erkeklerin çoğu baştan aşağı soyunurken biz terbiyeli Pers erkekleri hiçbir şeyimizi çıkartmayız. Bu da Yunanlıları oldukça şaşırtır. Biz oldukça soylu sandığımız üç kızı kutsadık. Bizden hoşlanmışa benziyorlardı. Fakat Mardonius kendi yattığı kıza onu bir daha görüp göremeyeceğini sorduğunda kız oldukça ciddi biçimde eğer bunu yaparsa işler tarafından sonsuza kadar lanetleneceğini söyledi. Ayrıca da evliydi. Sonra ona kibar biçimde yaptıkları için teşekkür etti. Benim seçtiğim kız her şeyden çok utanmış görünüyordu. Bana bu yakınlarda evlendiğini söyledi. Aslında işlere henüz bakireyken gelmek istediğini fakat annesinin buna karşı çıktığını anlattı. Öyle görünüyor ki birçok Babilli bakire kaba yabancıların elinde talihsiz tecrübeler yaşamaktadır. Dolayısıyla şimdiye kadar beklemişti. Her şeye rağmen memnundu. Kısa süren bu cinsel eylemden sonra elbiselerimizi düzelttik. Bu kötü bir Yunanca konuşan sarışın iki kuzeyliği oldukça şaşırtmışa benziyordu. İyi ama diyorlardı, bütün elbiseleri üstlerindeyken nasıl bir şey yapabiliyorlar? Biz onları duymazdan geldik. Avluya yönelirken işin en berbat tarafı bir hastalık kapmak dedi. Aslında kimi kabul edeceğini bilmenin imkanı yok. Annem bana gerçekten pis görünüşlü bir adam yaklaştığında yüzümü ekşitip aptal gibi saçmalamamı söyledi. Temiz giyimli birini gördüğümde ise gülümseyecektim. Böyle davrandığıma çok memnunum. Kendimi pohpohlanmış hissettim. Onun da niyeti buydu. Ciğerlerimizi solmuş olduğumuz kokulu dumandan temizleyerek avluda dururken bana gerçekten çok çirkin kadınların buraya kendini satın alacak bir erkek bulmak için günlerce hatta bazen haftalarca gelmek zorunda kaldıklarını söyledi. Bazı ailelerin kadını alması için bir yabancıya para ödemek zorunda kaldığı bile anlatılıyor. Bu tabii ki yanlış bir davranış. Ayrıca dine de oldukça aykırı. Fakat Tanrıçanın gözünde onu hiç yapmamak kadar dine aykırı değil. Birbirimizden hoşça ayrıldık. Yaşadığım tecrübe bir hafta sonrasına kadar çok hoştu. Sonra bana bit bulaştırdığını fark ettim. Ergenliğimden beri yaptığım gibi kasıklarımdaki tüm kılları tıraş ettim. İşler tapınağın etrafındaki alan, dini olmaktan çok dünyevi türden bir fahişelik yürütülen evlere ayrılmıştır. Bu evler genellikle şaraphane ya da birahanelerin üstünde bulunmaktadır. Tamamına yakının sahibi kadındır. Gerçeği söylemek gerekirse Babil'in alt sınıf kadınları dünyadaki diğer tüm kadınlardan daha özgürdür. Mülk sahibi olabilirler. Pazarlarda alım satımla uğraşanların çoğu kadındır. Onları erkeklerle birlikte tuğla fırınlarında çalışırken veya kanallardan çamur ve kum temizlerken görebilirsiniz. İşler tapınağından çıktıktan sonra bir yaver tarafından Satrap Zofirus'a götürüldük. Bize rehberlik yapıyordu. Tabii bu arada Xerxes'in güvenli uzaklıktaki muhafızları bizi izliyordu. Babil'deki ana bulvarlar birbirlerine paralel olarak uzanır. Daha küçük caddeler bu bulvarlarla dik açılarla kesişir. Hindistan ve Katay'da da benzer şehirler gördüm. Başka yerde ise hiç görmedim. Bunun yarattığı etki oldukça harikadır. Özellikle de bir ziguratın gölgesinde durup düz, uzun ve kalabalık bulvarın sonuna doğru nehir kıyısına işaret eden alçak demir bir kapının bulunduğu yöne baktığınızda. Geniş bir yolda her türden hastalıklı insan dizilmişti. Bizi gördükleri de yüksek sesle hastalıklarını söylemeye başladılar. Rehberimize göre Babilliler hekimlere güvenmezler. Bu nedenle hasta kişiler buraya gelirler ve bilgili görünen birisini gördüklerinde ona kendi hastalıklarını söylerler. Eğer bir tedavi yöntemi biliyorsa bunu onlarla tartışacaktır. İzlediğimiz kadarıyla oradan geçen bir hayli kişi hastayla konuşmak için duruyor ve onlara hangi otun ya da kökün etkili olduğunu söylüyordu. Demosedes burada olsaydı hayal kırıklığına uğrardı. O tıbbı bir sanat sanıyor. Belki de büyücülük dedi Mardanius kötülüğe savuşturma işaret yaparak. Yerin ve gökün temel evinin tepesine çıkan geniş merdivenlerin başında Belmarduk'un başrahibi tarafından karşılandık. Aksi yaşlı bir adamdı ve Pers prenslerinden hiç de etkilenmiş görünmüyordu. Büyük krallar gelir ve gider. Belmarduk rahipliği sonsuza dek sürer. Yaşlı adam ellerini bize uzattı ve Belmarduk adına yaklaşın dedi. Mardanius ellerini tutacakken birden geri çekildiler. Rehberimiz ne yapmamız istendiğini bize hiç açıklamadı. Bunu bildiğini de sanmıyorum. Baş rahip bize Babillerin eski diliyle anlaşılmaz bir konuşma yaptı. Sonra birden ziguratın ilk basamağında bizi bırakıp gitti. Yerin ve gökün temel evinin tepesine kadar 1000 tane basamak bulunur. Orta noktada atlar gibi soluyarak durduk. Altımızda yüksek duvarlarla çevrilmiş ve müstahkem kıyılar arasındaki şehre giren donuk nehir tarafından ikiye bölünmüş şehir uzanıyordu. Yüksek bahçelerin yeşil bulutu bir çöl serabı gibi şehrin tozlu, boz renkli tuğlalar üzerinde yüzüyordu. Rehberimiz bize Pers İmparatorluğu'nun en zengin topraklarını sulamakla kalmayıp ulaşımı da kolaylaştıran karmaşık kanal sistemini açıkladı. Gitmesini istediğiniz yere giden su en ucuz ulaşım biçimidir. Babil'in yuvarlak kayıklarında seyahat etseniz bile. Bu arada hiçbir Babil'le bana kayıklarının neden yuvarlak ve aynı zamanda işlevsiz olduğunu açıklayamadı. Soluk soluğa kalmış halde ziguratın tepesine doğru tırmanmaya devam ettik. Parlak sarı tuğladan yapılmış küçük bir tapınağın kapısında iki nöbetçi duruyordu. Bu ne diye sordu Mardanyus. Bel Marduk'a adanmış bir türbe dedi rehberimiz. Bize daha fazla bilgi vermek istemiyordu. Dini otoriteme dayanarak içeride ne olduğunu öğrenmek istedim. Eğer bir tanrı heykeli falan varsa ona gerekli saygıyı göstermeliyiz dedim. Tabi bunda samimi değildim. Zerdüş torununun bir devadan bu kadar saygıyla söz ettiğini duysaydı dehşete kapılırdı. Öte yandan mükemmel riyakarlığımı da onaylardı. O her zaman kendi eserimiz olmayan bir dünyada yaşadığımızı söylerdi. Heykel filan yok. Bel Marduk'un tek gerçek heykelini gördünüz dedi. Rehberimiz bizi o sabah büyük bir tapınağa götürmüştü. Orada bize üzerine çiçekler koyduğumuz büyük altın bir masanın hemen yanında duran som altından muazzam bir insan heykeli gösterdi. Heykelin sağ eli diğerinden daha yumuşak ve parlaktı. Zira bu bütün Babil krallarının yüzyıllardır elleriyle tutmak zorunda olduğu eldi. Kısık bir sesle Bilge Tanrı'ya dua ettim. Ondan bu putu yerle bir etmesini istemiştim. Duam 20 yıl sonra kabul edildi. Rehberin ziguratın tepesindeki türbeyle ilgili olarak verdiği baştan sağma cevaplar merakımızı iyice tahrik etti. Sonunda Xerxes, içeri gireceğiz dedi. Büyük kralın varisiyle tartışılamayacağını bilen rehber muhafızlarla konuştu. Suratları asık biçimde türbenin kapısını açtılar. Uzun tırmanıştan sonra bize oldukça hoş gelen penceresiz serin bir odaya girdik. Odada asılı duran tek lamba odanın yine tek mobilyası olan büyük bir yatağı aydınlatıyordu. ''Burada kim uyuyor?'' diye sordu Xerxes. ''Tanrı Bel Marduk'' dedi rehber. ''Mutsuz görünüyordu. Onu hiç gördün mü?'' diye sordum. ''Tabii ki hayır.'' ''Peki rahipler onu görüyor mu?'' ''Bu sorular benim her zaman ilgimi çeker.'' ''Bilmiyorum.'' ''O halde Tanrı'nın gerçekten bu yatakta uyuduğunu nasıl biliyorsunuz?'' diye sordu Mardanyus. ''Bize öyle söyleniyor.'' ''Kim söylüyor bunu?'' Xerxes adama donuk bir Alkmanyon bakışı attı. Bu bakışlar oldukça cesaret kırıcı bir etki yaptı. ''Kadınlar efendim'' diye fısıldadı rehber. ''Her akşam güneş battığında farklı bir kadın buraya getirilir. Kadın Bel Marduk'un karısı İşter tarafından seçilir. Gece yarısı Tanrı bu odadaki kadına yaklaşır ve ona sahip olur.'' ''Peki neye benziyor?'' dedim. İyice meraklanmıştım. ''Kadınlar bunu söyleyemezler, buna cesaret edemezler. Sonsuza kadar susarlar. Yasa bu.'' ''Çok iyi bir yasa'' dedi Xerxes. Yeni saraya döndüğümüzde Mardanyus şehrin valisine Ziggurat'ın tepesindeki türbeden sorumlu iki rahibi huzura getirtmesini emretti. Rahipler geldiğinde Xerxes sordu. ''Tapınakta kadına gerçekte görünen kim?'' ''Bizzat Bel Marduk efendim'' diye cevap verdi rahipler bir ağızdan. Mardanyus üç defa daha aynı cevabı alınca boğazı bir kere de sıkıp kıran cinsten bir kement getirdi. O zaman soru dördüncü defa sorulunda her gece farklı bir rahibin Bel Marduk'un kimliğine büründüğünü öğrendik. ''Tam düşündüğüm gibi'' dedi Xerxes. Oldukça memnundu. ''Bu gece'' dedi nazik bir ifadeyle, ''rahiplerinizden birini bu zahmetten kurtaracağım. Bu gece ben Bel Marduk olacağım.'' ''Fakat siz bir rahip değilsiniz'' dedi ziguratın muhafızları şaşkınlık içerisinde. ''Ben de en az bir rahip kadar kolaylıkla Bel Marduk taklidi yapabilirim. Önemli olan kıyafet değil mi?'' ''Fakat rahip Bel Marduk'un kendisidir. O Tanrı olur. Tanrı onun içine girer.'' Aynen onun da kızın içine girdiği gibi değil mi? Anlıyorum. Böylece bir mutlak kutsallık halkası yaratılır. Xerxes bu tür şeyleri her zaman iyi becerirdi. Şundan emin olun ki Tanrı benim de içime girecek. Bunu size katiyetle söyleyebiliyorum. Babam Bel Marduk'un ellerine tutmuştur. Öyle bile olsa bu kutsal şeylere saygısızlık prens hazretleri. Öyle de olsa ben böyle istiyorum. Xerxes daha sonra Mardonius'a benim de kendisine küçük tapınakta katılacağımızı söyledi. Rahipler dehşete kapılmıştı ama yapabilecekleri bir şey de yoktu. Yerlere kadar eğilerek hiç olmazsa tanrılar gibi görünmemiz için yalvardılar. Xerxes bütün tanrıların efendisi Belmarduk gibi giyinecek, Mardonius güneş tanrısı Şamaş'a ve ben de Urda tapınılan ay tanrısı Nanlara benzeyecektim. Rahipler kadınla konuşmamamızı rica ettiler. Bunun nedeni herhalde Belmarduk'un Babilli gelinleriyle hiç Persçe konuşmaması olsa gerek. Burası Babillerin 65 bin tanrıya taptıklarını kaydetmenin tam yeri. Bu 65 bin ismi sadece baş rahip bildiğinden zamanının hatırı sayılır bir kısmını onların isimlerini halifine öğretmekle geçirirdi. Gece yarısından biraz önce Ziggurat'ın tepesine çıktık. Kıyafetlerimiz bizi bekliyordu. Nöbetçiler giyinmemize yardım ettiler. Bu gece için özel olarak seçilmiş olmalıydılar. Çünkü o günkü asık suratlı muhafızların aksine çok güler yüzlüydüler. Başıma üzerinde dolunay bulunan bir levha takmıştım. Elimde de tepesinde hilal bulunan gümüş bir değnek taşıyordum. Mardonius ise kafasına güneşin altın diskini takmıştı. Xerxes altın zincirler takmıştı. Ayrıca altından kısa bir balta taşıyordu. Bunlar ele avuca sığmaz 65 bin tanrının efendisi için gerekli teçhizattı. Hazır olduğumuzda nöbetçiler tapınağın kapısını açtılar ve içeri adımımızı attık. Yatakta bizden bile küçük bir kız yatıyordu. Parlak saçları, donuk beyaz teniyle olağanüstü güzellikteydi. Üzerinde ölülerin sarıldığı bir bez parçasından başka bir şey yoktu. Babil'in en büyük ve parlak üç tanrısına vahşi bir bakış attıktan sonra gözlerinin akı göründü ve bayıldı. Fısıldayarak ne yapacağımızı tartıştık. Mardonius, Xerxes'in kızın yanına yatması halinde kızın ayırabileceğini düşünüyordu. Xerxes de kızı kendi bedeniyle şereflendirmeyi kabul etti. Bana bez parçasını çekmek kalmıştı ki ben de öyle yaptım. Kız vücut hatları açısından güzel olmakla kalmayıp en baştan çıkarıcı duruşla bayılmıştı. Xerxes hevesle yatağa girdi. Mardonius haşarlık yapıyordu. Babiller giysisiz sevişmekten hoşlanır. Tanrıyla değil ama, Xerxes utanmıştı. Özellikle de tanrılarıyla. Ayrıca sen ilk erkeksin, o da ilk kadın. Henüz giysi denen şeyi keşfetmemişsiniz. Daha önce de belirttiğim gibi hiçbir Pers erkeği karıları ve de carileriyle birlikte tamamen çıplak göremezsiniz. Oysa Yunan erkekler oyunlar dışında karıların yanında giyinir ve utanmadan soyunurlar, çıplak kalırlar. Fakat bu özel bir andı. Ne de olsa bir daha çıplak tenin her yerde ve hatta gök ve yerin temel evinin tepesinde bulunduğu Babil'de tanrı rolünde olmayacaktık. Ayrıca gençtik de. Xerxes elbiselerini çıkardı, bedeni olağanüstü güzellikteydi. Öyle görünüyordu ki kısa bacaklı uzun gövdeli Dara'ya değil, bedeni mükemmel oranlara sahip Cyrus'a benzemişti. Xerxes bilinçsizce o an kendine gelmiş bulunan kızın üzerine uzandı. Mardonius ve ben lambanın kızıl parıltısında iki bedeni izlerken gerçekten de yeryüzündeki ilk kadın ve erkek gibi görünüyorlardı. Şunu itiraf etmeliyim ki Babil'de ve bu eski geleneklerinde garip bir şeyler var. Xerxes işini bitirdiğinde bezle kendini kuruladı. Giyinmesine yardımcı olduk. Sonra etkileyici şekilde Belmarduk'un baltasını kaldırdı. Fakat daha o konuşmadan kız gülümsedi ve mükemmel bir Persçeyle "Hoşça kal Xerxes, Alkmanyon Dara'nın oğlu" dedi. Xerxes neredeyse elindeki baltayı düşürüyordu. Kıvrak zekalı Mardonius hemen Babil diliyle "Bu Belmarduk kız, ben de güneş tanrısı Şamaş, orada da ay tanrısı duruyor. Kim olduğunuzu biliyorum. 13 yaşındaki bir kız için şaşırtıcı derecede kendine güveniyordu. Ben de Persim ya da yarım kan. Sizi Sus'ta gördüm. Prens Efendimiz sizi de Mardonius ve Cyrus Sipitama. Sana kim olduğumuzu rahipler mi söyledi? Xerxes'in yüzü asılmıştı. Kız yatakta doğruldu. Hayır dedi. Kendinden oldukça emin görünüyordu. Annem işlerin kadın rahiplerindendir ve bu sene tapınak kızlarını seçiyor. Bugün Belmarduk tarafından alınma sırasının bende olduğunu söyledi. Ben de onun için buradaydım. Bu tesadüfen başka bir şey değil. Sonradan öğrendiğimize göre kızın annesi Babil'le, babası ise Pers'te. Yılın bir bölümünü Sus'ta, bir bölümünü de Babil'de geçiriyorlardı. Babasının Babil'deki Egibi ve oğullarının saraf dükkanları ile ilişkileri vardı. Bu, para delisi Mardonius'un gözünde üstün bir özellikti. Kızın annesi son Babil kralı Nabonidus'un yeğeniydi. Bu da Xerxes'in ilgi alanına giriyordu. zekiydi ve batıl inançları yoktu. Bu da benim hoşuma gitmişti. 19 yıl sonra Xerxes onunla evlendi. Kız tabii ki cesur Roxana'dan başkası değildi. Xerxes Persepolis'te bize daima sadık kalan Babil krallığına ve Nebukadnezar'ın sarayına sevgimizi göstermek için bu kadını eş olarak kabul ediyorum diye ilan etmişti bu evliliği. Aslında Xerxes onunla Ziggurat'ın tepesinde çok garip bir şekilde başlayıp Dara'nın ölümüne kadar gayrimeşru da olsa çok tatminkar biçimde süren bir ilişki nedeniyle evlendi. Evlendikten sonra Xerxes'in ona olan aşkı söndü. Fakat araları her zaman iyiydi. Gerçekte Xerxes'in birçok karısı içerisinde Roxana'nın en çekici olduğu kolaylıkla söylenebilir. Gerçekten de o en iyi oyuncuydu. Roxana yıllar sonra Sus'ta bana şöyle demişti. Siz üçünüz tapınağa gelmeden önce bile neler olacağını tam olarak biliyordum. Başrahip anneme dine saygısı olmayan Pers prensinin Belmarduk'un kılına girmeyi planladığını söylediğinde annem dehşete kapıldı. Kendisi çok dindar ve oldukça aptal bir kadındı. Bereket versin ki konuşulanlara kulak kabartmıştım. Rahipler gittiğinde yüce kurban olmaya gönüllü olduğumu söyledim. Tapınağa gidecektim. O bunu kesinlikle reddetti. Israr ettiğimde beni tokatladı. Ben de eğer gitmeme izin vermezse herkese Xerxes'in bu saygısızlığından bahsedeceğimi söylemekle onu tehdit ettim. Ayrıca rahiplerin Belmarduk'u nasıl taklit ettiklerini de anlatacaktım. Bana izin vermek zorunda kaldı. İşte bu şekilde Xerxes bana sahip oldu ve ben de Pers kraliçesi oldum. Konumunu abartmıştı tabii ki. O kraliçe değildi. Gerçekte Xerxes'in karıları arasında Roxana 7. sırayı işgal ediyordu. Fakat Xerxes onu arkadaşlığından her zaman zevk alırdı. Haremde huzuruna kabul edildiğimizde biz de sohbetinden hoşlanırdık. O da Atossa'nın istediği herkesi kabul etme geleneğini sürdürüyordu. Fakat daima harem ağalarının huzurunda ve yalnızca menopoza girdikten sonra. Kraliçe Amestris herkesi şaşırtacak şekilde Roxana'dan nefret etmezdi. Kadınların nasıl hareket edeceği kestirilmez. 9. ayrımın sonu sayfa 133.